İnsan ve cin şeytanlarından Rahman ve Rahim olan Allah'a sığınır, onun ismiyle sözlerime başlarken ona hamd eder, peygamberimize de selat ve selam ederim değerli dinleyenler. Bugünkü kavramımız akıl. Geçen dersimizde Bakara 44'de okumuştuk. Şöyle diyordu Rabbimiz: İnsanlara iyiliği emreder de kendinizi unutur musunuz? Halbuki kitabı okuyorsunuz. Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız? İşte Kur'an akla nasıl bir tanım, tarif getiriyor, nasıl bir görev veriyor? Bir Müslüman olarak aklımızla ilişkilerimiz, bir insan olarak aklımızla ilgimiz ne olacak? Aklımızı nasıl kullanacağız? Kur'an bizden bunları nasıl istiyor? Bu konularda sizlere bilgi vereceğiz inşallah. Her zaman olduğu gibi kavramlarımıza girerken evvela tariften giriyoruz. Akıl sözlükte mastar olarak engellemek, alıkoymak, bağlamak gibi anlamlara gelmektedir. Aslında değerli dinleyenler, her kelimenin, kavramının sözlük anlamı ile ıstılah, terim anlamı arasında bir ilişkisi vardır. Yani zamanla kavram anlamları gelişmiş ise de asla sözlük anlamını bir tarafa bırakmamıştır. İşte burada da göreceğiz, tarifinde bir konuya dikkat çekiliyor. Nedir? Engellemek, alıkoymak, bağlamak. Bu üç önemli unsur üzerinde duracağız terim kavramı anlatılırken. Şimdi akıl isim olarak idrak, niyet, muhakeme yeteneği, kavrayış, zeka demektir. Akıl bilgi edinmeye yarayan güç, bu güç ile elde edilen bilgidir. Bu bir anlamda düşünme, kavrama, anlama ve bilgiye ulaşma yeteneğidir. İşte bu sözlük anlamından hareketle denilebilir ki akıl, ilimle insanı koruyan ve vahiy, Allah'tan gelen vahiy ilmiyle insanı koruyan, bir kale içerisine alan, insanı kötülüğünü isteyen, insanı mahveden yollara sürükleyen, bir takım unsurları engel olan bir ruhi kuvvettir. Kalp ve ruhun madeninde, beynin ışığında bulunan manevi bir nurdur akıl. Ki insan bu nurla, bu akılla, duyu organlarıyla hissedemediği şeyleri anlar. Akıl insanda bulunan manevi bir kuvvettir. İnsan bu kuvvet sayesinde eşyayı kavrar, ihate eder, mahiyetini anlar. Akıl insanın düşünme, bilme, davranışını belirleme, denetleme ve yargılaması, İyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, faydalıyı zararlıdan ayırt etmesi ile ilgili bir kabiliyettir. Kendisinde bu özel kuvvet olduğu için insan, dinin emir ve yasaklarını yerine getirmekle sorumlu olur. Akıl, kalbin bir faaliyetidir. Kişi, kalbin bu faaliyeti sayesinde bir şey hakkında bilgiye ulaşır. O şeyle ilgili özellikleri korur, elde ettiği bilgileri inceler, yerine göre hatırlar, o şeyle ilgili şahitlik yapacak kadar da kesin bir bilgiye kavuşur. Demek ki temelde akıl sözlük anlamında engellemek, alıkoymak geliyor. İşte insanı kötülüklerden, Allah'ın kötü gördüğü, çirkin gördüğü, münker gördüğü şeylerden alıkoyup iyiye, güzele yönelten bir kuvvettir akıl diyoruz. Aklın peki işleyişi nasıldır? Bu konuda da biraz durursak değerli dinleyenler. Ankebut suresi 43. ayetinde şöyle buyuruyor Rabbimiz: Bu örnekleri biz insanlar için vermekteyiz. Ancak alimlerden başkası akletmez. Demek ki bu ayetler üzerinde düşünüp onların ötesindeki, arkasındaki gerçeği ancak ilim sahibi olanlar anlayabiliyor. Bu konuda aklını kullananlar doğru bilgiye ulaşmış kimselerdir. Akletmek, etkilenenden etkileyene, yani eserden müessire, görülebilen veya hissedilebilen bir etkilenenden, görünmeyen duyu organlarıyla henüz hissedilmeyen etkileyici şeye ulaşmaktır. Söz gelimi, balın tadı arının varlığını, arının bir çiçeğin üzerinde uçuşu da balı akla getirir. Birinden diğerine geçerek onu düşünmek aklın işidir. Dolayısıyla aklın işleyişi, aklın faaliyeti üç şekildedir. Birincisi kıyas şeklindedir. Yani parçadan parçaya varmak şeklinde. İkincisi tüme varım şeklindedir. Yani parçadan bütüne varmak şeklinde. Üçüncüsü de tümden gelim. Yani bütünden parçaya varmak şeklindedir. Bir gerçeğe ulaşabilmek için ayetler, işaretler, deneyler ve eserler yani izler aklın üzerinde yürüdüğü bir yoldur. Akıl bunlardan geçerek bunların ifade ettiği gerçeğe ulaşır. Mesela çevresindeki olağanüstü biçimde yaratılan varlıklardan ve onlara ait özelliklerden hareketle bir yaratıcının varlığına ulaşmak aklın yukarıdaki tüme varım metodunun bir kullanılmasıdır. Aklın çevremizdeki her şeyin yani eşyanın özelliklerini tanıyan, idrak eden bir kabiliyettir dedik. O insana verilmiş manevi bir kuvvettir. Bir başka söyleyişle o insana verilmiş bir nurdur, bir ışıktır. Bu ışık sayesinde insan çevresinde bulunan şeylerden haberli olur, faydalı şeyleri anlar, zararlarını idrak eder, bilgilerini kalpte korur. İnsan bu manevi güçle, bu ışıkla gerekli teorik bilgileri elde eder. Akıl gücü insana doğuştan verilen bir yetenektir. Kişi ergenlik çağına ulaşınca bu güç olgunlaşır. Şüphesiz ki akıl gücü insanlarda eşit değildir, farklı farklıdır. Bilindiği gibi İslam'a göre ancak akıllı insanlar Allah'ın tekliflerinden sorumludurlar. Bir çocuğun yükümlü olma yani mükellef olma yaşı da akıllı olma ve ergenlik çağına ulaşma zamanıdır. Çocuklar ve deliler İslam'ın hükümlerinden sorumlu değillerdir. Allah'ın teklifleri yani dinin emir ve yasakları ancak akılla idrak edilir. Akıl bu tekliflerin sebebini, hikmetini, yerine getirildiği zaman da faydasını, yerine getirilmediği zaman zararlarını anlayabilir. İslam akıllı insanlara hitap eder ve insanlara akıllarını kullanmalarını emreder. İslam akla bu kadar önem verirken, onu hiçbir zaman son karar yeri, nihai belirleyici, bilginin fayda ve zararın, güzel ve çirkinin tespitinde asla son hakem yapmamıştır. Çünkü aklımızla elde etmiş olduğumuz bilgiler sınırlıdır. Mesela aklımız ölüm olayını, vahyin mahiyetini, kabirde olanları, ahireti ve ahirette olacakları, Allah'ın zatını, insanın ruhunu tümüyle kavrayamaz. İslami hükümlerin hikmetini ve faydalarını akıl anlar ama onların sebebini, niçin emredildiklerini bütünüyle bilemez. Bir şeyin iyi mi kötü mü olduğunu akıl bir noktaya kadar cevap verebilir. Fakat mutlak doğruyu, mutlak faydalıyı ve eşyadaki nihai amacı akıl asla bilemez. Yani akıl her konuda son belirleyici, hüküm verici, hakim değildir. Yukarıda geçtiği gibi insana doğru yolu gösterecek akıl en büyük kazançtır. Ancak sahibini şirkten ve inkardan, ölümden sonra da ateşten kurtaramayan akıl, İyi çalıştırılan bir akıl değildir. O sahibine bir yüktür, bir vebaldir. Akla nakil yani Kur'an ve onun açıklaması olan sahih sünnet yön verirse isabetli bir karar alınır. İslam aklı son hakem sayan bütün pozitivist düşünceleri ve felsefeleri reddeder. Hevanın, aşırı isteklerin güdümündeki akıllar doğru hükme, hidayete ve hikmete asla ulaşamazlar. Çünkü onları o aşırı hevesleri, istekleri kuşatmıştır. Aklını çalıştıramamaktadırlar. Bütün mertebeleriyle Allah vergisi olan akıl, çalışmayla kazanılmış olmadığı gibi, bunda çalışma ve insan iradesi sebep değilse de, bunda Allah'ın lütfu ile sahip olduğumuz hissemiz ölçüsünde, düşünen akıl ve bu konudaki uzun tecrübeden elde edilen, alışkanlığa bağlı tatmin kabiliyeti çalışıp kazanmaya bağlı olduğundan, Kur'an'da Allah bütün insanları bu yola iletip sevk etmek için Bakara suresi 164'te mealen şöyle buyuruyor. Düşünüp aklını kullanan bir topluluk için elbette deliller var. Kur'an'ı sık sık okuyorsunuz değerli dinleyenler, hatırlayacaksınız. Rabbimiz Kur'an'da birçok misalleri verdikten sonra arkasından buna benzer cümlelerle bitirir. Bu misallerde düşünen bir toplum için elbette deliller vardır, örnekler vardır der. İşte düşünmeyen insan için hiçbir faydası yoktur. Demek ki düşünmek, aklını kullanmak. Rabbimiz bu örnekleri bize niye veriyor? Bizim bundan alacağımız hisse ne? Bunları hep düşünerek bir sonuca varmak gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de akıl konusuna gelirsek değerli dinleyenler, akıl kelimesi Kur'an'da 49 yerde geçtiğini görüyoruz ve tümü de fiil halinde geçiyor. Yani isim halinde, mastar halinde geçtiğini görmüyoruz. Bundan yola çıkarak şöyle diyoruz. Kur'an anlayışında salt akıl kullanılmadıkça potansiyel olarak bir anlam ifade etmez. Yani bir insanın aklı var, tamam güzel. Fakat aklını kullanmadıktan sonra, çalıştırmadıktan sonra, aklıyla bir takım sonuçlar elde etmedikten sonra onun aklı ona bir fayda vermiyor. İşte Kur'an sürekli diyor ki bu size vermiş olduğum bu emaneti, bu nuru, bu manevi kuvveti kullanın, çalıştırın. Ve birçok ayet öyle bitiyor. Örnekler vereceğiz ilerleyen dakikalarda şimdi. Kur'an aklı devamlı olarak fiil, eylem halinde kullanır. Kur'an ayetlerini akletmenin, yani aklı kullanmanın, yani doğru düşünmenin önemine dikkat çeker sürekli. Kur'an delil diliyle insanın aklına, his diliyle de onun gönlüne hitap eder. Kur'an-ı Kerim'e göre insanı insan yapan, onu her türlü fiillerine bir anlam kazandıran, Allah'ın emirleri karşısında yükümlülük yani mükelleflik altına sokan ve ona sorumluluk yükleyen akıldır. Aklını kullanmayanları Müslüman kabul etmediği gibi insan olarak bile görmez Kur'an-ı Kerim. Bazıları bu akıl gücünü ve yeteneğini kullanmazlar. Özellikle evrendeki yaratıklara bakıp yaratıcıyı idrak etmezler. Ya da onun huzurundaki konumlarını, kul olma şuurlarını, insan olarak durumlarını düşünmezler. Akıllarını kullanıp kendilerine faydalı olacak ve onları kurtaracak, öbür dünyada cennete ulaştıracak işleri, yani salih amelleri yapmazlar. Kur'an bu tipleri bize şu örneklerle anlatıyor değerli dinleyenler. Mesela Bakara suresi 171. ayetinde, hidayet çağrısına kulak vermeyen kafirlerin durumu, sadece çobanın bağırıp çağırmasını işiten hayvanların durumuna benzer. Çünkü onlar sağırdır, dilsizdir, kördür. Bundan dolayı akıl erdirmezler, düşünmezler. Aklını gereği gibi kullanmayanlar sağır, dilsiz ve kör gibidir diyor ayette. Yani gerçeği duymazlar, dilleriyle ikrar etmezler, dile getirmezler, gündeme getirmezler. Gözleriyle görüp anlamazlar. Onların akılları bu konuda hiçbir işe yaramamaktadır. Aslında Allah insanlara yetecek kadar, her insana yetecek kadar bir akıl vermiştir. Ama işte bu kafir olanlar akıllarını Allah'ın istediği doğrultuda çalıştırmıyorlar. Gözlerini, kulaklarını, kalplerini çalıştırmıyorlar. Dolayısıyla aklını çalıştırmıyorlar ve gerçeğe, İslam gerçeğine, tevhide ulaşamıyorlar. Enfal suresi 22. ayetinde de şöyle buyuruluyor. Gerçek şu ki Allah katında yerde hareket edenlerin, debelenenlerin en şerlisi, kötüsü akıl erdirmez sağırlar ve dilsizler. Yani düşünmeyen, hakkı duyup söylemeyenlerdir. Şimdi bir düşünelim ayeti değerli dinleyenler. Evrende o kadar yaratılmış mahlukat var. Bunların içinde ilk gördüğümüz zaman çok zararlı görünen devasa varlıklar var. Fakat Yüce Rabbimiz ne diyor? Yerde hareket edenlerin en şerlisi bunlar değil de ya aklını çalıştırmayan, kullanmayan sağırlar ve dilsizlerdir diyor. Onlar da kimdir? İnkarcılar. Allah'ın nimetine, Allah'ın ona verdiği akıl nimetine rağmen Allah'ı ve onun gönderdiği elçiyi, kitabı kabul etmiyor, anlamıyor, akletmiyorsa, gerçekleri duyamıyorsa ve hakikatleri yerine bir takım saçma sapan sözler konuşuyorlarsa onlar sağır ve dilsizdirler. Kur'an-ı Kerim insanlığa layık olmayan böyle özellik taşıyan kimseleri hayvanlar safında görmüş ve onlardan yeryüzünde debelenen hayvan diye hem de o hayvanların en kötüsü olarak söz etmiştir. Aklını kullanmayıp da inkar, isyan ve sapıklık üzere devam edenlere azaptan başka bir şey yoktur. Cehennem azabından kurtuluş yolu ya akletmek, aklı kullanmak ve vahiy ile gelen gerçeğe teslim olup Allah'a gereğince kulluk yapmaktır. Akıl eşyadaki düzeni anlama gücüne sahip olduğu gibi ilahi gerçekleri de anlama, sezme, onların üzerinde düşünüp yorum yapma, onların hikmetini, yaratılış gayesini, varoluş sebeplerini idrak etme gücüne de sahiptir. Belli bir alanda, sınırda tabii ki. Zaten aklın birinci görevi de budur. Bakara suresi 164. ayetinde mealen şöyle buyrulur. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün peş peşe gelişinde, insanlara fayda veren şeylerle yüklü gemilerin denizde yüzmesinde, Allah'ın gökten indirip de ölü haldeki toprağı canlandırdığı suda, yani yağmurda, rahmette, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve yer ile gök arasında emre hazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde, aklını kullanan bir toplum için Allah'ın varlığını ve birliğini ispatlayan birçok ayetler, deliller vardır. Demek ki burada en önemli konu aklını kullanan bir toplum. Aklını kullanan insanlardan meydana gelen akıllı bir toplum. Bu ayetlerle delillere bakan akıllı insanlar, onları yaratıp yönlendiren yüce kuvveti idrak ederler, anlarlar. Görüldüğü gibi Kur'an-ı Kerim bütün insanları akletmeye, akıllarını kullanmaya, çalıştırmaya, aklı gereği gibi ve yerinde kullanmaya davet ediyor. Türkçedeki deyimiyle aklını başına alanlar, hayatın sırlarını çözerler, varlığın ve onun ardından gelen ölümün arkasındaki gerçeğe gelirler. Dünyaya niye gönderildik? Niye yaşıyoruz? Niye bu kadar bize imkanlar, rızıklar veriliyor? Bunların sonunda ne yapacağız? Bunları düşünür. Ona göre akıllıca hareket ederler. Kendilerine faydalı olan şeyleri tercih ederler. Zararlı olanlardan kaçınırlar. Kur'an, müminler için bazı hükümleri sıraladıktan sonra şöyle bitiriyor cümleyi. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklar. Umulur ki akıl erdirirsiniz. Bakara 242. Demek ki müminler de akıllarını kullanıp Allah'ın koyduğu hüküm ve kanunların hikmetini anlamak ve hükümleri yerine getirmekle görevlidirler. Birkaç ayet Kur'an'dan aklı nasıl anlatıyor? Buna değinirsek Ali İmran 7'de şöyle buyrulur. İlimde ileri gidenler, biz ona inandık, hepsi de Rabbimiz katındandır derler. Bunu ise ancak aklını isabetle kullanabilen, akledip düşünebilir. Yine İbrahim suresi 50. ayeti, bu Kur'an insanlara bir tebliğdir. İnsanlar bununla uyarılsınlar, onun tek ilah olduğunu bilsinler ve akıllarını kullansınlar da düşünüp ibret alsınlar. Yine Zümer suresi 18. ayeti, onları müjdele, onlar ki sözü dinlerler ve sözün en güzeline uyarlar. İşte onlar, Allah'ın kendilerini doğru yola ilettiği kimselerdir. Aklı selim sahipleridir. Ve Ali İmran 172, onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır, biz atalarımızın uyduklarına uyarız derler. İyi ama atalarınızın aklı bir şeye ermiyorsa da doğru yolu bulamamışlarsa yine de onların yoluna uyacak mısınız? Kur'an insanları akıllarını kullanmaya davet ederken direkt veya dolaylı olarak aklın bir hüccet, delil olduğunu ortaya koyar. Mesela karşı taraftan akli delil getirmesini ister. Bakara 111: Ey Resulüm, onlara de ki, eğer doğru söylüyorsanız delilinizi getirin, ortaya koyun bakalım. Yaratıcının tek olduğunu ispatlamak için kıyasa başvurmuştur. Bu da akıl yürütmenin delil olduğunu gösterir. Enbiya suresi 22. ayetinde, eğer gökte ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı, yer ve gök ikisi de bunların nizamları muhakkak bozulur, fesada uğrardı. Kur'an akıl üzerinde bu kadar durup, aklın önemini vurgulayarak, bazı muharref veya uydurma dinlerin, iman akıldan uzaktır, iman akılla bağdaşmaz, dine girmek ve anlamak için aklı kapıda bırakıp buraya öyle gireceksiniz, mümin olabilmek için aklı bir kenara bırakıp sadece kalpten yararlanmak gerekir şeklindeki anlayışların yanlışlığını da ortaya koymuş oluyoruz. Bunlar Kur'an'a aykırı sözlerdir. Müslüman böyle tılsımlı, yaldızlı sözlere asla kanmamalıdır. Çünkü Müslümanın elinde Kur'an gibi bir kitap vardır. Bu kitabı okuduğu zaman sık sık ve anladığı zaman zaten bu sözün Kur'an'a uymadığını görecek ve derhal reddedecektir Müslüman. Peygamberimizin de bu konuda şöyle rivayet ettiği buyrulur. Müfredatta geçer bu. Hiç kimse kendisini hidayete götürecek ya da tehlikeden alıkoyacak akıldan daha faziletli bir şey kazanmamıştır. Yine İbn-i Mace ve Tirmiz'de geçen bir başka rivayette, akıllı kimse nefsini kontrol altına alıp ölümden sonraki hayat için hazırlık yapan, aciz insan da nefsinin hevasına, istek ve tutkularına uyup da Allah'tan olmayacak şeyleri temenni eden kimsedir. İslam'da aklın önemi ve değeri konusunda biraz daha durursak değerli dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'e göre insanı insan yapan, onun her türlü davranışlarına anlam kazandıran ve ilahi emirler karşısında ona sorumluluk sağlayan şey demek ki akıldır. Din aklı olanlara gönderilmiştir. Kur'an'da akıl kelimesi 49 yerde geçtiğini ve hep fiil halinde kullanıldığını söyledik. Ve bu ayetlerde genellikle akletmenin, yani aklı kullanarak doğru düşünmenin önemi üzerinde durulur. Kur'an'a göre akıl, bilgi edinmeye yarayan bir güçtür, bir alettir. Bu güç ile elde edilen bilgi şeklinde tarif edilmiştir. Dinin sorumluluk yüklediği akıl, birinci anlamdaki akıldır. Yani bilgi edinmeye yarayan güç. Evet. Kur'an'da akıl düşünmek, ibret almak, öğüt almak, hidayete ermek, cehaletten kurtulmak, kainattaki ve kendi içindeki hakikatler anlamak, gönülden kör, sağır, dilsiz olmamak için Kur'an'da akla sık sık vurgu yapılır. Aklın önemi özellikle Kur'an'ın manasının, İslam'daki emir ve yasakların ve bunların hikmetlerinin anlaşılması içindir. Düşünmek, doğruyu bulup ona teslim olmak içindir. Aslında düşünmek tabi başlı başına bir eylem. İnsanın soylu bir eylemidir değerli dinleyenler. Düşünmeyen bir anlamda insan değildir. Düşünmek demek akletmek demek. Yani Kur'an'ın verdiği örnekler ışığında Rabbimiz bu örnekleri niye verdi diye düşünüp bunlardan birer sonuç çıkarmak hep aklımızı çalıştırmakla mümkündür. İşte tüm bu faaliyetler aklın birer fonksiyonudur. Şimdi her şeyin bir fonksiyonu, bir yaratılış gayesi vardır. Çalıştırma görevi vardır. İşte akıllı insan zaten bu fonksiyonlara uygun hareket eder. Mesela elimizin bir fonksiyonu vardır, gözümüzün bir fonksiyonu vardır. Mesela gözümüz nedir? Rabbimiz diyor ki, mümin erkeklere söyle, harama bakmasınlar. Elimizin bir fonksiyonu vardır. İşte günlük hayatımızda onunla birçok işlerimizi yapıyoruz filan. İşte aklın da bir fonksiyonu vardır. Ne yapacağız? Düşünmek. Aklın yegane fonksiyonu düşünmek. Metoduna uygun olarak Kur'an'ın verdiği örnekler, sünnet, sahih sünnet üzerine düşünmek. Neden, niçin, sonuç üzerinde sürekli düşünmek, yeni yeni sonuçlar elde etmek. Allah'a hakkıyla kulluk edebilmek için Kur'an'ın ne dediğini anlamak, neleri yapmak, nelerden kaçınmak gerektiğini bilmek gerekir. Yani bilgisiz Allah'a kulluk olmaz. Bu ise ancak akıl sayesinde mümkündür. Bu anlamda akıllı olmak, aklı kullanıp Kur'an'ı anlamaya çalışmak, kadın ve erkek her Müslümanın görevlerindendir. Evet, kadın ve erkek. Yani bu kitap bütün müminlere gönderilmiştir. Sadece erkekler anlayacak, kadınlar okumayacak böyle bir şey yok. Kadın ve erkek, her mümin Kur'an'ı okuyacak, Kur'an'ı anlayacak ve üzerinde düşünecek, oradan sonuçlar çıkarmaya, kendisi için, çevresi için sonuçlar çıkarmaya gayret edecek. İnsan aklı sayesinde taklitten kurtulur, neye, niçin inandığını kavrar. Nitekim pek taklidi imanı da pek sahih kabul etmez yani alimlerimiz, ya araştırmaya, tahkike ulaşması lazımdır müminin. İslam dini akıl sahibi insanları muhatap alır ve onlara bir sorumluluk, görev yükler. Aklı olmayanın dini de yoktur ifadesi bu anlamda düşünülmesi gerekir. Bütün İslam alimleri aklı, insanın dinin emir ve yasaklarıyla sorumlu tutulmasının temel şartı olarak söylemişler. Akıldan yoksun olanlara hiçbir sorumluluğun yüklenemeyeceği görüşünde birleşmişler. Mesela namaz, oruç, zekat, hac gibi ibadetleri yerine getirebilmenin ilk şartı akıl ve bali olmak. Yani akıllı olmak ve ergenlik dönemine gelmek. Deli olmamak ve ergen olmak. Ayrıca zamanın en akıllısı olmayı fetanet, peygamberlerin temel vasıflarından kabul edilmiştir. İslam alimleri imandan sonra en büyük nimet olarak gördükleri akla, dünya ve ahiret mutluluğunu kazanmaya vesile olması dolayısıyla büyük değer vermişler. Akletmek, aklı kullanmak. Evet, hep bunun üzerinde duruyoruz. Akletmek gerçek ilim sahibi olanların bir özelliğidir. Gerçek akıl sahipleri gerçek alimlerdir. Ankebut suresi 43. ayeti. Biz meseleleri, örnekleri insanlar için açıklıyoruz. Ama onları alimlerden başkası akletmez. Aklın görevi araştırma, düşünme ve gerçeği bulmadır. Araştırmayan, düşünmeyen akıl, görevini yerine getirmemiş akıldır ki, sahibini hayvandan daha aşağı duruma sürükler. Akıl çalışmayınca görevini yerine getiremez ve sahibini taklit bataklığına düşürür. Taklit ise araştırma ve düşünmenin baş düşmanıdır. Allah kitabında taklidi, donukluğu kınarken araştırıcı aklı övmektedir. İslam taklitçiliğe karşı çıkmıştır. Çünkü taklitçilik, Allah'ın insana en büyük nimetlerinden olan aklı kullanmamak, aklı köreltmek, dumura uğratmak ve başkalarına körü körüne uymaktır, bağlanmaktır. Yani köleleştirilmektir. Allah ile birlikte başka bir ilahın olmadığını akıl bulmak zorundadır. Onun asıl görevi bu yüce gerçeği bulmak ve ona göre yaşamak. Akıl, Allah'ı bulmanın yanında ona şükretmeyi, hamd etmeyi de bilecektir. Aklıyla Allah'ı bulan ve ona şükreden sıkıntıda da olsa bahtiyardır, mutludur. Allah'ı bulamayan ise bollukta olsa bile yine de bedbahtır, stres içindedir. Aslında gerçek akletme ve bilme gücüne sahip olmayanlar, yani Allah'ın verdiği aklı kullanmayanlar, kafaları küflenmiş, kalpleri mühürlenmiş ve manevi pisliklerle kararmış olanlar, bilgi ve kültürleri büyük zannedilse bile gerçek cahillerdir. Zuhruf suresi 20. ayeti, onların bu konuda ilmi yok, sadece atıp tutuyorlar diye işte bu konuya işaret eder. Ve Câsiye 23. ayeti, hevasını ilah edinen ve Allah'ın bir ilim üzere sapıtıp, kulağını ve kalbini mühürleyip, gözü üzerine de perde çektiği kimseyi gördün mü? Tevbe 93'te. Allah kalplerini mühürledi, artık bilmezler. Tevbe suresi 93. Rum suresi 59'da şöyle, Allah bilmeyenlerin kalplerini işte böyle mühürler. Kafirlerle müşrikler hiç akletmeyenlerdir. Kalbi duyularını bütün bütünle köreltenler, kalpleri mühürlenenler. Enfal suresi 22. Allah katında hayvanların en şerlisi akletmeyen sağırlar ve dilsizlerdir. Bakara 171. Sağır, dilsiz ve kördürler, akletmezler. Bakara 75. Bunlardan bir grup vardı, Allah'ın sözünü işitirlerdi de onu aklettikten sonra bile bile tahrif ederlerdi. Akıllı olmayan ve aklını gereği gibi kullanmayan şunlardır demek ki, akıl ve bali olmayan küçük çocuklar, bunlar aklını kullanamıyor yahut da aklını gereği gibi kullanamıyor. Bir başkası, akıl bakımından reşit olmayan zeka özürlüler, bunlar da akıllarını gereğince kullanamazlar. Aklını yitirmiş olanlar, önce akıllı olduğu halde sonradan aklını bir şekilde kaybetmiş olan deliler ve aklını kullanmak istemeyip körü körüne başkalarını taklit edenler, bunlar da ne yazık ki aklı olduğu halde aklını kullanmazlar, çalıştırmazlar ve liderlerine, büyüklerine, efendilerine aşırı güvenip kendi yerine onların düşünmesini yeterli görenler de akıllarını kullanmazlar. Çünkü benim liderim, benim efendim, benim sahibim vardır. O benim yerime düşünür, benim yerime sonuçlar elde eder, bana komprime haplar şeklinde verir, ben de ona göre hayatımı devam ettiririm diyen savanlar vardır. Bunlar da akıllarını ne yazık ki Allah'ın verdiği bu en büyük nimeti çalıştırmazlar. Bir de en önemlisi kafir ve müşrikler, bunlar da akıllarını çalıştırmazlar. Kur'an-ı Kerim'e göre akıl ve duyu organlarının önemi de şöyledir değerli dinleyenler. Hiçbir şey bilmeden anne karnından çıkan insana Allah'ı hakkıyla tanıyıp şükretmesi için düşünme ve bilgiyi yorumlama aracı kalp ve duyu organları verilmiştir. Yine Allah'tan gafil olanlar kendi iradeleriyle duyu organlarını ve kalplerini fıtratları doğrultusunda kullanmadıkları için Allah onların kulak ve kalplerini mühürlemiş ve gözlerine perde çekmiştir. Mühür önemlidir değerli dinleyenler. Yani bir sonuca varıldığı zaman artık o dosyayı kapatırken bir mühür vurulur. Şimdi bir insan düşünün, bir uzvunu kullanmıyor. Mesela kolunu dirsekten bağlıyor, öyle geziyor. Yıllarca öyle geziyor, ondan sonra dirseği kireçleniyor. O mafsal çalışmaz hale geliyor. Gidiyorsunuz ilgilisine, diyor ki bu artık dirsek çalışmaz, mafsal çıkmış. Şimdi hükmünü veriyor. Şimdi burada kolu çalışmayan, dirseğe böyle olan ilgili doktor mu, yoksa insan kendi kolunu bağlayan insan mı? Gittiği doktor sadece bir sonucu söylüyor. Yani bu olay böyle olmuştur, hükmünü veriyor, mührünü basıyor. Şimdi insanlar da işte Allah'ın bahşetmiş olduğu bu nimetleri kullanmazlarsa, üzerinden bir müddet geçtikten sonra artık onlar körleşiyor, dumura uğruyor. Ya artık Rabbimiz de diyor ki ben onları diyor mühürledim diyor. Yani onlar kullanmıyor, kullanmadıklarını tescil etmiş oluyor. Dolayısıyla burada özne, fail insanın bizzat kendisi olmuş oluyor. Aklın tabii ki bu kadar önemli olmasına rağmen değerli dinleyenler, bir gücü, bir sınırı, bir sorumluluğu vardır. İnsan canlı olmasının bir sonucu olarak zorunlu temel ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli davranışlar ortaya koyar. Bu davranışlar vücudunun maddi yönünü tatmin etmeye dönüktür. Yani insan yemek, içmek, hava almak, su içmek zorundadır. Bu ihtiyaçlarını giderme hususunda insanı diğer canlılardan farklı kılan özelliği onun özgür seçimidir. Özgürce seçmek için ise akıl sahibi olmak gerekir. Yani seçme, karar verme, ortaya çıkarma gibi davranışların temeli akıldır. Bu özellik insanı diğer canlılar karşısındaki bir ayrıcalığıdır, bir farklılığıdır. Aklın nasıl kullanılacağı, gücünün ve sınırının ne olduğu, elde ettiği bilginin nasıl oluştuğu gibi sorular insan zihnini meşgul eden sorulardır. İnsanın tabiatla, çevresiyle, kendi iç dünyasıyla kurduğu ilişki onu muhataplarını tanımaya sevk eder, yöneltir. İnsanın yaratılanlar ile kendi arasında kurmuş olduğu bu ilişki akli bir çabadır. Bu esnada aklını kullanarak elde ettiği değer bilgi adını alır. Buradaki akıl, akletme gücünü, elde edilen bilginin doğru ya da yanlış olmasını aklın gereği gibi kullanılıp kullanılmadığını gösterir. İnsan aklı ile tabiatı anlarken vahiy ile ilahi hakikatleri bilebilir. O halde aklın görevi gerek tabiattaki, evrendeki, gerek Kur'an'daki ayetleri anlamak ve Allah'a ulaşmaktır. Yani enfüsteki ve afaktaki, yani kendi nefsimizdeki ve dışımızdaki ayetleri anlamak ve Allah'a ulaşmak işte aklın en büyük görevidir değerli dinleyenler. İnsanın tabiatı anlamaya çalışması sonucu ortaya çıkan bugünkü modern teknoloji, elektriğin icat edilmesi, uçak geminin denizaltının yapılması, bir takım gelişmeler, bulgular, uzay araştırmaları hep teknoloji ile ortaya çıkan yeni gerçekler başlı başına küçük bir kainat olan insanın kendisini tanımaya çalıştıkça ortaya çıkan sonuçlardır. Aklın gücünü gösteren bizzat yaşayarak gördüğümüz somut örneklerdir bunlar. Allah insanoğluna eşyanın isimlerini öğretmiştir. İnsan tüm bu gerçekleri aklını kullanarak ortaya çıkarmaktadır. Zaten insanın melekten üstün olmasının altındaki gerçek eşyanın isimlerini bilmesi ve zamanla bu gerçeklerin ortaya çıkarılmasıdır. Akıl bunca önemine rağmen vehim, hayal, kişisel çıkar, heva heves, gazap ve şehvet gibi yanıltıcı duyguların da etkisine sürekli açıktır. Onun aklı bu olumsuz güçlerin tesirinden ancak vahiy kurtarabilir. Bir de şeytanın vesvesesi, kötü amelleri süsleyip güzel göstermesi, akla zarar veren tutkular, tiryakilikler, içki, uyuşturucu gibi aklı gideren hususlar, İslam dışı düzen ve çevrelerin aklı çelen, onu yanlış yönlere yönlendiren, çarpıtan, sadece dünya ile basit çıkarlarla meşgul edip sınırlandıran durumlar hesaba katılırsa, selim, sağlıklı aklın ve fıtratın korunmasının zorluğu ve böyle bir aklın ne derece doğruyu bulup teslim olacağı değerlendirilmelidir. Yani Allah bize irade vermiş, akıl vermiş, dünyaya göndermiş ama hisler de vermiş. Bir çevrenin içindeyiz değerli dinleyenler. Yani kişisel menfaatlerimizi düşünürüz. Vehimlerimiz vardır, hayallerimiz vardır. Bazen öfkeleniriz. Bazen şehvetimizin tesirinde kalırız. Yani akıl sürekli bu olumsuz etkilerin altında kalabilir. Öyleyse yapılacak iş nedir? Kur'an'ı çok sık okuyacağız. Kur'an'la bu düşüncelerimizi, bu fikirlerimizi, bu aklımızı çalıştırarak elde ettiğimiz sonuçları Kur'an'la test edeceğiz. Doğrularını sahiplenip yanlışlarını reddedeceğiz. Yani sürekli bir gelgit arasında, bir met ve cezir arasındayız. Yani aklımızı çalıştırıyoruz, duyularımız var, çevre tesirleri var. Dolayısıyla bunlar uygun mu değil mi, Kur'an'ı mı değil mi diye sürekli bunları Kur'an'a vuracağız. Kur'an'a çek yaptıracağız, tamam olanları alacağız. Kur'an okumazsa bir insan, işte bunun sonuçların ne derece sağlıklı olduğunu bilemeyecek. Ve bir müddet sonra ben aklımı kullanıyorum ve sonuçlar elde ettim deyip belki de yanlış yola gidecek. Onun için akıl yürütmenin düşüncelerin insanı yanılttığı da olduğunu bilerek ve bu herkesin de geçerli olduğunu bilerek insanın his ve duyu organlarında hata yapabildiğini bileceğiz. Ona göre bunun yanılma paylarını daima düşüneceğiz. Mesela fenle psikolojiyle ilgili eserlerde görme duyusu için bir sürü hata sayılır. Yani insanın gözü normal görür ama bir de suyun içine mesela bir kalem konduğu zaman kalemin kırılmış olarak görürüz. Halbuki kalem kırık değildir. Yani böyle hislerimizin bizi yanılttığı olabilir. Akla gelince çoğu zaman insan deliller getirerek bir sonuca vardığı halde bir anda delillerin tamamen yanlış olduğunu da görür. Bu gerçeğe rağmen safsatacıların dışında hiçbir düşünür, hiçbir akıllı yanılma payından dolayı aklı terk etmeyi tavsiye etmeye kalkmamıştır. Evet, yani aklımız bazen çalışırken yanlışlar yapabilir. Aklımız yanlış yapıyor bazen diye akıl kullanmayı terk mi edeceğiz? Hayır. Ya hatalarının neyle ve nasıl düzeltileceği konusunda Kur'an'a yöneleceğiz. Evet, aklımızı sürekli çalıştıracağız ama aklımızın elde ettiği sonuçlar konusunda da Kur'an'a yönelerek o hatalarını, sapmalarını, sapma açılarını düzelteceğiz. Kur'an-ı Kerim aklın hataları için birçok kaynak zikretmiştir. Bunlardan birisi insanın yakın yerine zanna itibar etmesi. Demek ki insan yakini, tatmin edici, itminen sağlayıcı bilgiyi bırakıp da zanna itibar ederse işte aklı bir yanlış yapmış oluyor. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Zannın çoğu yanlıştır diyor. Onun için zannı galiple amel etmemiz lazım. İtikatta mesela asıl olan yakindir, zan değildir ama amellerde zannı galiple hareket ederiz. Alimlerimiz böyle bu konularda görüş birliği içindedir. Demek ki yakin şüpheden kurtulmuş, doğru, sağlam, kesin bilgi, doğru bilgi, kuvvetli bilgi demektir. Zan ise sanmadır, tahmin etmedir, ihtimalli hükmetmedir. Şüphe ve tereddüt bulunduruyor demektir. Yani doğruluğu kesin olarak bilinmeyen bir şeyi doğru saymak, acele ve peşin yargılara saplanmak, kalabalıklara, çoğunluklara ve geleneklere yani ataların yolunun körü körüne uymak işte aklı saptıran zan yollarıdır. Mesela muhatabınıza zaman zaman soruyorsunuz. Niye böyle yapıyorsunuz? Yani bu konuda kesin bir bilgin var mı? Ya yüzyıllardır atalarımız böyle yapa gelmiş diyor. Şimdi Kur'an'a göre ataların yüzyıllardır böyle yapa gelmesi bir kesin bilgi değildir. Bu bir zandır. Araştırılması lazım. Doğru da çıkabilir yanlış da. Ama atalarımızdan geldi diye her şeyi kabul etmek burası yanlıştır. Ya atalardan gelinen şeyler alınacak, Kur'an ve sahih sünnetin süzgecinden geçirilecek, geçenler uygun, tamam alacağız, kabul edeceğiz, geçmeyenler kusura bakma sen şurada kal diyeceğiz. İşte bu aklın yoludur. Ama aklı çalıştırmayıp da üzerinde atalar patenti, etiketi yazan her şeyi al, bu yanlış, Kur'an buna karşı çıkıyor. Onların, müşriklerin çoğu zandan başka bir şeye uymaz. Şüphesiz zan, haktan, ilimden hiçbir şeyin yerini tutmaz diye Kur'an-ı Kerim Yunus suresinde, Enam suresinde, Câsiye suresinde bize bu konuda bilgi verir. İnsan her zaman için her meselede yakine tabi olup zannı yakın yerine kabul etmemeye dikkat ederse yanlışlığa da düşmez. Her zaman ve her konuda yakine ulaşamayabilir. Zan ve ihtimalle zorunlu olarak uyabilir. Ama zannı ve ihtimali kendi yerinde kabul etmeli. Bunları yakin yani kesin doğrular olarak sunmamalıyız. Kur'an bu konu üzerinde titizlikle durmaktadır. Kitabımızın insanın en büyük fikri uçurumunun yakine yani kesin gerçeğe varmadan zan ile ihtimal peşine düşmesi olduğunu belirtiyor. Peygamberimiz dolayısıyla tüm müminlere hitaben şöyle buyuruyor. Kur'an'da Enam suresi 116. ayetinde. Eğer yeryüzünde bulunan insanların çoğuna uyacak olursan seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar zandan başka bir şeye tabi olmaz ve ancak yalan konuşurlar. Ve şöyle emrediliyor İsra suresi 36'da. Hakkında bilgi sahibi olmadığın, hakikatine varamadığın şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi ondan sorumludur. O halde değerli müminler yapılacak iş kesin bilgiler elde etmeye çalışacağız. Kesin bilgi olmadığı konularda da müteyakkız olacağız. Diyeceğiz ki bu konuda ben zanlı galibim budur. Doğru olduğunu zannediyorum, yanlış da olabilir. Aklı ve düşünceyi çeldirip fikirde hataya sebep olan ikinci mesele taklittir. Birincisi neydi? Zanna tabi olmaktı. İkincisi de değerli dinleyenler taklittir. Bu özellikle toplumsal meselelerde söz konusu olan bir şeydir. Çoğu insanlar kalabalıklara uyar ve toplumun inandığı şeye inanır. Birlikte yaşadığı kimseler veya geçmiş nesiller neyi kabullenmişse onlar da aynısına hiçbir delil ve mantık aramadan uyarlar. Yani bu kadar kalabalıklar yanlış yola mı gidiyor diye kendisini müdafaa eder. Bu yüzden yıkılması gereken putlar içinde toplum ve gelenek putu, ataların yolunu kutsallaştırma putu büyük putlardandır. Kur'an bütün insanlara şöyle der: bir deliliniz, bir hüccetiniz olmadan geçmişlerinizin kabul ettiklerini tamamen kabul veya tamamen reddetmeniz yerine her şeyi akıl ve vahiy terazisinde ölçün de doğruluk ve yanlışlığını öyle anlayın. Geçmişte nice davranış ve fikirler vardır ki yanlış oldukları halde halk onları kabul etmiş veya doğru oldukları halde halk cahillikleri sebebiyle onları reddetmiştir. Kur'an geçmişlere, soya, atalara tabi olmayı akla ters düşen bir husus olarak zikreder. Bakara 170. Onlara yani müşriklere Allah'ın indirdiğine uyun denildiği zaman onlar hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız dediler. Ya ataları bir şey anlamamış, şuursuz, doğruyu da bulamamış idiyseler, onların şuursuzluğunu devam mı ettireceksiniz diye sorgulayıcı bir soruyla düşünmeyen insanlara, körü körüne atalarının yolundan gidenlere bir ikaz yapar Kur'an. Bu ayetten de anlıyoruz ki bir düşünce veya davranışın eskiliği, kadimliği, onun ne doğruluğunu ne de yanlışlığını gösterir. Yani bizatihi bir şeyin eski olması, onun doğruluğuna veya eskidiğine, yanlış olduğuna delalet etmez. Eskiden beri doğru kabul edilen ve adet halinde yaşayan hususların eski ve köklü olması onun doğruluğuna delil olmayacağı gibi her eskinin de yanlış olması gerekmez. Eskimek maddi şeylerle ilgilidir. Fakat evrenin gerçekleri üzerinden zaman geçmekle eskiyip yıpranmamaktadır. Mesela bir toplum kendindeki özellikleri değiştirmedikçe Allah o toplumun durumunu değiştirmez buyuruyor. Rad 11. Bu ayette açıklanan gerçek ebediyete kadar devam edip doğruluk ve sağlamlığı olduğu gibi korur. Kur'an diyor ki her meseleye akıl ve fikir yoluyla bakmalı, başkaları hoşlanmıyor diye doğru bir görüş sadece filan ünlü adama aitmiş diye kabul edilmemeli. Bizzat insanın kendisinin meseleleri araştırıp her şeyin gerçeğine varması gerek. Toplumun istediğini yapmak, çağa veya geçmişlere uyup onları körü körüne taklit etmek gibi Kur'an'ın şiddetle kınadığı, bu konuyu fıkıhtaki bir mezhebi ve müştehitleri taklit etmekle eş tutmamalıyız, karıştırmamalıyız. Çünkü bu fıkıh dalında uzman olanlara müracaat etmek anlamındadır ve yukarıda değindiğimiz meselelerle hiçbir ilgisi yoktur. Tam tersine alimlere danışmak, onların bu konudaki görüşleri nedir demek Kur'an'ın bir emridir. Mesela Nahl suresi 43. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline, bilenlere sorun buyuruyor. Dolayısıyla fıkhi bir konuda bir mezhep imamımıza sormak, onların görüşlerine göre uygulamak taklide girmiyor. İnsanın aklını çelip hataya sürükleyen önemli sebeplerden biri de Kur'an'a göre heva ve heves ve nefsani isteklere uyup garaz üzerine meselelere bakmaktır. Hevesler geldi mi gönül kararır, perdeler çekilip gözler kapanır. İnsan heva ve heveslerinden arınmadığı müddetçe doğru düşünemez. Yani akıl nefsani isteklerin işe karışmadığı bir yerde doğru hüküm verebilir. Kur'an heva ve hevese uymanın fikri kaymaları doğuracağını birçok yerde belirtmiştir. Bunlardan birisi de şu ayettir. Necm suresi 23. Bu putlar sizin ve atalarınızın taktığı isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar ancak zanna ve nefislerin arzusuna uyuyorlar. Halbuki kendilerine Rableri taraftan yol gösterici gelmiştir. Akılların derecelerindeki değişiklik eksikliklerinden ileri gelir. Yoksa esas itibariyle akıllar için yol birdir, o da doğru yoldur. Sırat-ı müstakim olan Allah'ın vahiy ile bildirdiği, Resulleri ile gösterdiği, hidayet ettiği İslam'dır. Akıl ölüm olayını kabirde olanları, vahyin mahiyetini, meleklerini, ahireti, Allah'ın zatını tam olarak kavrayamaz. Bunlar aklın idrak sahasının dışında olan gaybe ait konulardır. Aklın faaliyet alanı ise bu kainat, hatta onun çok küçük bölümüyle ve sınırlıdır. Akıl gaybe ait meselelerde mutlak gerçeğe ulaşamaz. Zaten Allah-u Teala insana böyle bir görev ve sorumluluk da yüklememiştir. İnsan meraklı bir varlık olduğu için ölüm ve ötesiyle ilgili yorumlar yapar. İster ölüm ve ötesiyle ilgili, isterse gaybla ilgili gereken tüm bilgiler vahiy ile bildirilir. Akla düşen şey ise vahye tasdik edip imanın kalpte kökleşmesine katkıda bulunmaktır. Gayb ile ilgili meselelerde yapılan akıl yürütmenin hiçbir kesin doğrudur denilemez. Çünkü onlar karanlığı taşlamaktır. Özetle aklın Kur'an'ı ve sahih sünneti sorgulayan bir konumda olmaması gerekir. Aklın Kur'an ve sünneti anlamaya çalışması onun hizmetinde olması gerekir. Ve tabiatı anlamaya çalışırken tabiattaki tüm canlı ve varlıklara ve kendi hemcinslerine zarar vermemesi, bunların tümüyle uyum içinde olması aklın bir sorumluluğudur. Akıl iki şekilde kullanılabilir. Bu kullanımlardan biri insanı dünya ve ahiret saadetine götürürken diğeri hüsranda bırakır. Eğer insan aklını her şeyden üstün görür, tek ölçü ve tek hakim kabul ederse bu düşünce onu küfre, dalalete, sapıklığa götürür. Aklın bu tür kullanımı Kur'an'a göre aklı kullanmamaktır, akılsızlıktır. Fakat aklını usulüne göre ve Kur'an'ın ruhuna uygun bir şekilde kullanır ve bu nimetinin farkına varırsa, o zaman akıl sahibini hakikati keşfetmeye, dünya ve ahiret saadetine iletmiş olur. Aklı böyle anlattıktan sonra aklı iyice anlayabilmek için bir nebze de akılsızlık anlamına gelen sefihlik konusuna durarak konumuzu bitirelim değerli dinleyenler. Kur'an'da biliyorsunuz kavramlar zıddiyetli olarak anlatılır ve daha güzel anlaşılması için. İşte Kur'an sık sık aklın üzerinde dururken bu arada da sefihliği de anlatır. Sefih, sefeh ve fiilinin fail ismidir. Sefeh veya sefih sözlükte görüş ve gidişatta hafiflik ve gevşeklik demektir ki aklın noksanlığında meydana gelir. Her türlü işte aklın hafifliği, düşüncesizlik, önem vermemek, akla ve dine aykırı hareket etmek demektir sefihlik. Bir ucu budalalığa kadar varan bir hafifliktir, fikirsizlik ve aklı kullanmamaktır. Dinen sefihlik de akıl ve dinin gereği zıttına hareket etmektir ki bunun karşıtı rüşttür, olgunluktur. Dilimizde kullanılan sefahat kelimesi de bu anlamda aklı kullanmamayı, görüş ve fikirde zevk ve şehvete uymayı ifade eder. Bu daha çok budalalıktan ya da aklı yeterince kullanmamaktan kaynaklanır. Sefeh sahibi kimselere sefih denilir. Fıkıh dilinde sefih, aklı olduğu halde şeriatın ve aklın gereklerine aykırı bir şekilde hareket eden, malını gereği gibi kullanmayan demektir. Nitekim aklı başında aklını iyi kullanan, doğru yolu bulabilen kimselere de rüşt sahibi denir. Sefih, aklı ve dini noksan kimsedir. Aklın ve dinin gereklerine aykırı hareket eder. Ya ahmaktır ya da yaptığı hatayı görmeyerek fasık olan kimsedir. Fasıklık yaparak Allah'a isyan eder. Aklını iyi işlerde kullanmayarak da bir sürü zarara uğrar. Mesela çevrenizde görmüşsünüzdür. Zengin bir aileden gelir. Aileden ona büyük bir miras düşmüştür. Fakat o aklını kullanmayarak sefahat alemlerinde o büyük serveti yer içer talan eder, bir müddet sonra yiyecek ekmeğe muhtaç olur. Aslında İslam toplumunda böyle sefih kimselerin bakılır, aklını kullanmayıp ailesinin ve çocuklarının geleceğini tehlike altına atabileceği için böyle sefihlerin hacır altına alır. Yani onun kullanma ehliyeti elinden alınır, sen malını harcayamasın, malın üzerinde tam iradeni kullanamasın diyerek aklı başına gelinceye kadar onun bu ehliyeti, olgunluğu üzerinden alınır. Ne zaman ki o artık aklını kullanır, sefihlikten vazgeçer, ben artık malımı doğru kullanacağım derse. Bugün de bu hukukta aklı gerçekten raporla gittiği, kaybettiği belli olan mal sahiplerinin yerine veli tayin edilmektedir. O kendi malını üzerinde tasarruf edememekte, o tayin edilen o veli tarafından malı kullanılmaktadır. Yani buradan da aklın ne derece önemli olduğunu, aklını kullanmayanların yahut da aklı olduğu halde kullanmayan veya aklı gidenlerin mallarının kontrol altına alınması, toplum menfaati, kendi menfaatler için uygun olduğunu görüyoruz. Kur'an'ın sefih dedikleri vardır bir de değerli dinleyenler. Kur'an-ı Kerim sefihi ve türevlerini kafirler, münafıklar ve bazı Müslümanlar hakkında kullanır. Ancak bu üç kullanış arasında da farklı değerler bulunmaktadır. Kafirler ve münafıklar İslam'ı kabul etmedikleri için sefihlikle suçlanırken, Müslümanlardan aklı zayıflayanlar, ihtiyar olanlar ya da henüz aklı ermeyen çocuklara sefih denilmektedir. Münafıklara siz de diğer müminler gibi iman edin denildiği zaman onlar kendilerini çok akıllı sanarak müminlere sefih derler ve onlarla alay ederler. Bunun sonucu olarak da sefih ve aşağı saydıkları kimselerin dinine inanmalarının mümkün olmadığını söylemeye çalışırlar. Kur'an onlara şöyle cevap verir Bakara 13'te: İyi bilin ki asıl sefih, yani aklını kullanmayanlar, kimseler onlardır, fakat bunu bilmiyorlar. Aklını kullanmayan, hafif karakterli, ciddi bir düşünceden yoksun olan bir takım kimselerden başkası İbrahim'in dininden, dolayısıyla İslam'dan yüz çevirmez. Henüz rüşt yolunu bilemeyenler, derince düşünüp ibret almayanlar şüphesiz Allah'ın dininden yüz çevirirler. Kıblenin Kudüs'ten Mekke'ye çevrilmesini hazmedemeyen, Allah'ın gönderdiği kitabı bozan ve Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e inanmamak için bahane arayanlara da sefih denilir. Kur'an'da Allah'ın rızık verici olduğunu unutarak bilgisizce çocuklarını öldürenler de sağlam düşünceden, akletmekten ve imandan yoksun sefihlerdir. Bir takım inkarcılar da kendilerini akıllı zannedip kendilerine gönderilen peygamberlere sefih demek terbiyesizliğini gösterirler. Halbuki bütün elçiler hem akıllı insanlardı, hem sağlam karakterli idiler, hem de Allah tarafından seçilmiş kimselerdi. Kur'an ayrıca malları üzerinde gerektiği gibi tasarruf yapamayacak çocuklar için aklı yeterince normal olmayan kimselere de sefih demekte, bu gibi kimselere yardımcı olunmasını emretmektedir. Dolayısıyla Kur'an'a baktığımız zaman değerli dinleyiciler, sefihlikten kurtulup aklımızı kullanarak Allah'ın ayetlerini anlamak, iyi bir Müslüman olmak için çalışmalıyız, aklımızı tekrar tekrar kullanmalıyız. Akıllı bir hayatla, Müslümanca bir hayatla sizi Allah'a emanet ediyorum değerli dinleyenler.